أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sevgili dinleyiciler, bugünkü El Esmaül Hüsna programımızda Rabbimizin 52. ismi olan El Hak ismini öğrenmeye çalışacağız inşallah. El Hak kelimesi batılın zıttı olarak kullanılmakta ve Kur'an-ı Kerim'de çokça geçmektedir. Kelime manası olarak doğruluk, hakikat, varlığı gerçek ve sabit olan, yerine getirilen hüküm, adalet gibi anlamlara gelmektedir el-hak kelimesi. Yine ıstılahi olarak el-hak kelimesi, nihai gerçek, inkarı mümkün olmayan, varlığı ve ilahlığı, mabutluğu kesin olan, mutlaka kabul edilmesi gereken, bir de hakikatin kaynağı anlamında kullanılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dua ederken, lebbeyk hakkan hakka diye dua ediyordu. Yani buyur ya Rabbi, hak olan, asla batıl olmayan, asla inkarı mümkün olmayan gerçek hak diyerek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine yalvarıyor ve dua ediyordu. Hak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 227 kez kullanılmaktadır. Fakat bu ayet-i kerimelerde hak kelimesi değişik anlamlarda kullanılıyor. Şimdi sırayla bu anlamları zikretmeye çalışalım inşallah. Birinci olarak hak kelimesi vahiy anlamında kullanılıyor. Bakara suresinin 147. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. El-hakku min rabbik fela tekunenne minel mumteriyin. Hak Rabbinden olan gerçekler, Rabbinden gelen gerçeklerdir. Sakın onlar hakkında şüpheye düşme, şüphe içerisinde olma. Peygamber anlamında da kullanılmaktadır hak kelimesi. Al-İmran suresinin 86. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve şehidu enner rasule hakkun. Onlar peygamberin hak olduğunu anladılar. Şahitlik ettiler, tanıklık ettiler. Kıyamet anlamında da kullanılıyor hak kelimesi. Enam suresinin 30. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ Günahkarlar, mücrimler Allah'ın huzurunda duracaklar bir gün. Sen onların öyle durduklarını görsen ve Allah onlara diyecek ki اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ Bugün yani bu kıyamet günü hak değil miymiş diye onlara soracak. Hak kelimesi adalet anlamında da kullanılıyor. A'raf suresinin 8. ayet-i kerimesinde vel veznu yevme izinil hak. Bugün adalet hak olarak ortaya çıkacaktır. Terazi hak olarak kurulacak. Hak olarak o zaman adalet tecelli edecektir. Ve ca'el hakku ve zehaqal batıl ayetinde de olduğu gibi İslam anlamında da kullanılıyor. Tevbe suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz وَلَا يَد۪ينُونَ دِينَ الْحَقِّ Hak dini onlar din edinmiyorlar diyerek hak kelimesi İslam anlamında da kullanılmaktadır. Yine Tevbe suresinin 33. ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ Peygamberini hidayetle gönderen o Allah'tır ve peygamberini hak din üzere gönderen de Allah'tır. Yunus suresinin 55. ayet-i kerimesinde hak kelimesi Allah-u Teala'nın vaadi anlamında kullanılıyor. Ela inne va'dallahi hakkun. Dikkat edin, Allah'ın vaadi haktır, mutlaka gerçekleşecektir. İnne va'dekel hak, Hud suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Nuh aleyhisselamla ilgili bir ayet-i kerimede muhakkak ki senin vaadin haktır diyor Nuh aleyhisselam. Allah'ın velayeti anlamında da kullanılıyor Kehf suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Hunalikel velayetu lillahil hak. İşte o zaman gerçek velayet, gerçek velilik ancak ve ancak Allah'a mahsustur. Allah'ın hakimiyeti anlamında kullanılıyor hak kelimesi Furkan suresinin 26. ayet-i kerimesinde. El mulku yevme izinil hakkı lirrahman. O gün mülk, otorite, söz sahipliği hak olan Rahman'a aittir. Hak olarak o gün otorite, gerçek otorite o gün Rahman olan Allah'a aittir. Rabbimiz hak kelimesini kullanırken
yeri ve göğü hak için yarattığını, hak üzere yarattığını ifade ediyor En'am suresinin 73. ayet-i kerimesinde. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah yeri ve gökleri hak ile hak üzere yaratmıştır. Allah-u Teala'nın çağrısı da haktır. وَاَنَّ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ Hak davet, hak çağrı ancak Allah'ın çağrısıdır. Allah-u Teala insanları hakka ulaştırır, hakka hidayet eder. وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي لِلْحَقِّ Allah insanları hakka hidayet eder. Allah-u Teala hüküm verirken, karar verirken hakla hüküm verir. وَاَنَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ O, Allah hak ile hüküm verir. Allah'ın hükmü de haktır. وَاِنَّ حُكْمَ اللّٰهِ هُوَ الْحَقِّ Allah'ın hükmü de, Allah'ın kararı da haktır ve gerçektir. Allah-u Teala kıyamet gününde insanların arasını ayırırken veya dünyadayken insanlara bir takım kapılar açarken Allah-u Teala hak ile açar kapıları. وَاَنَّهُ يَفْتَحُ بِالْحَقِّ Allah hak ile bütün kapıları açar. Hayır kapılarını Allah-u Teala hak ve hakikat üzere açar. Sonra insanların arasını ayırırken Allah-u Teala mü'mindir, münafıktır, kafirdir, müşriktir diye insanları ayırırken Allah-u Teala hak ve hakikat ölçüleri içerisinde ayıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz için Melikul Hak ifadesi kullanılmaktadır. Gerçek melik Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır. İnsanlar sahip oldukları mülklere veya sahip oldukları saltanatlara sonradan varis olmuşlardır. Yeryüzünü Allah yaratmıştır ve yeryüzünün meliki, mülk sahibi Allah'tır ve Allah yeryüzünde gerçek meliktir, söz sahibi Allah'tır. Allah'ın dışında meliklik taslayanların hiçbir özelliği yoktur, onların herhangi bir mülkü de yoktur, onlar aciz yaratıklardır, aciz varlıklardır onlar, yeryüzünün bütün mülkü Allah'a aittir, otorite yetkisi odur, tasarruf sahibi olan ancak ve ancak Allah'tır. Mevlakumul Hak ifadesi de yine Kur'an'da Allah için kullanılıyor. Sizin gerçek Mevlanız Allah'tır. Sizin dostunuz, sizin müracaat kaynağınız Allah'tır. Gerçekten sizi seven Allah'tır. Dost kabul edeceğiniz tek ve yegane varlık ancak ve ancak hak olan Allah-u Teala'dır. Siz işlerinizi birilerine havale etmek istiyorsanız Allah'a havale edin. Sizlerin işlerini, her türlü yönetimini, idaresini, helal ve haram belirleme yetkilerini Allah kendi üzerine almıştır. Bundan dolayı Allah-u Teala gerçek velidir. Allah bizim yönetimimizi, bizim mutluluğumuzu, bizim yaşamımızı kendi üzerine almıştır. Velidir. O asla insanlar tarafından doyurulmaz ama bütün insanları doyuran Allah'tır. Bundan dolayı biz veli olarak Allah'ı tayin ederiz, Allah'ı kabul ederiz ve deriz ki ya Rabbi sen beni yaratansın, benim durumumu en iyi bilen sensin, bütün işlerimi ben sana havale ediyorum, seni vekil tayin ediyorum. Sen nasıl ki benim rızkımı kendi üzerine aldıysan, benim yönetimimi, idare şeklimi, mutluluğumu, sevmemi, nefret etmemi, hayatımın bütün merhalelerini sen üzerine al ya Rabbi, sen bu konuda velisin ya Rabbi diyoruz. Çünkü Allah-u Teala Mevlana'l Hak, gerçek Mevlamız ancak hak olan Allah-u Teala'dır. Rabbukumul Hak, sizin gerçek Rabbiniz de Allah'tır buyuruyor Rabbimiz. Yani Allah-u Teala ifade edilirken Hak ismi kullanılıyor. Rab ismiyle beraber sizin gerçek Rabbiniz Allah'tır. Rab sahip demekti. Yöneten, idare eden, yetki sahibi, sorumluluk sahibi anlamında kullanılıyordu. Rabbül Beyt diyordu Peygamberimiz. Evin sahibi, evin üzerinde tasarruf sahibi kimse anlamındaydı. Bir de insanlar üzerinde konuşma yetkisine sahip olan, insanlara emretme ve yasaklama yetkisini kendisinde gören kimselere de Rab ismi kullanılmaktadır. Firavun kendi halkına karşı büyüklenerek demişti ki, "Ene rabbukumul a'la." Sizin en üstün, en yüce Rabbiniz benim demişti. Ama hiçbir zaman sizin yaratıcınız benim, rızkı veren benim dememişti. Yerleri ve gökleri yaratan benim dememişti. Yani Rab kelimesi yaratıcı anlamında değil, idare eden, yetki sahibi, sorumluluk sahibi, otorite sahibi anlamında kullanmaktadır. Yani hayatınıza ben karışırım, sizin hayatınıza ben müdahale edelim, benim istediğim şekilde yaşayacaksınız, hayatınızı benim istediğim şekilde idame ettireceksiniz, hayatınızın yönetiminde, idaresinde, mutluluğunuzda, her şeyinizde ben tasarruf sahibiyim diyordu. Biz de diyoruz ki, bizim Rabbimiz hak olan Allah'tır. Allah, elestü bi rabbikum diye bizim fıtratımıza sormuş, bizim fıtratımız da bela diyerek Allah'a cevap vermiş. Bilakis ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, biz seni Rab olarak tanırız diye biz Allah'a söz vermişiz. Allah'la bir ahitleşmemiz var. Bizim etimizde, kemiğimizde, derimizde, hücremizde, her şeyimizde Allah'a verilmiş bir söz vardır. Bizim Rabbimiz ancak ve ancak hak olan Allah'tır. Bize karışan, bizim işlerimizi kendi üzerine alan ancak ve ancak Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimede hak kelimesi Allah-u Teala için kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de hak kelimesi toplam 227 kez geçmekteydi. Bu 227 defa geçen hak kelimesinin içerisinde 10 kez hak kelimesi Allah için kullanılmaktadır. Şimdi bu ayet-i kerimeleri sırayla incelemeye çalışalım. Neden Allah-u Teala kendisine hak diyor? Neden biz Allah-u Teala'yı hak olarak kabul etmek zorundayız? Bunu Rabbimiz ifade ediyor. Bunu öğrenmeye çalışalım inşallah. Birinci ayetimiz En'am suresinin 62. ayet-i kerimesi. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Sonra onlar gerçek mevlalarına döndürülecektir. اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ Dikkat edin, hüküm ve hikmet sahibi ancak ve ancak Allah'tır ve O hesapları süratli bir şekilde, seri bir şekilde, en seri bir şekilde hesapları görendir. İnsanlar neticede dünyada Allah'ı Mevla olarak kabul etseler de etmeseler de gerçek Mevlaları olan Allah'ın huzuruna döndürüleceklerdir. Çünkü bizim yaşamamıza karar veren Allah'tır, ölmemize karar verecek olan da O'dur ve tekrar dirilme konusunda söz sahibi de Allah'tır. Biz Allah'ın görevli olarak, sorumlu olarak gönderdiği birer varlığız, insanız. Başlangıcımıza ve sonumuza karar veremiyoruz biz. Tamamen Allah'ın emrine amadeyiz bu konuda. Bundan dolayı bizim Allah'ın huzurunda tekrar toplanmamıza, kıyamet gününde mahşer meydanında toplanmamıza karar verecek olan sadece Allah'tır. Ve Allah hüküm sahibidir. Allah o zaman kararını verecektir. Bizim hakkımızdaki gerçek kararını o zaman Allah verecektir. Çünkü hüküm sahibidir. O gün dünyadayken hüküm bize aittir diye ilahlık taslayanların hiçbir yetkisi olmayacak. Onların konuşma yetkisi bile olmayacak. Ancak Allah'ın izin verdiği kimseler konuşacak, onlar da ancak doğruyu konuşacaklardır. Ve Allah, insanların hesaplarını seri bir şekilde, en seri bir şekilde görecektir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala, Hak Mevla olarak kullanılmakta, Rabbimizin Hak ismi geçmektedir. Hak kelimesi Allah için kullanılmaktadır. Neden Allah-u Teala haktır, hakikattır, batıl değildir? Çünkü hüküm sahibidir. Karar verme yetkisi ancak ve ancak ona aittir. Sonra hesapları seri bir şekilde gören Allah'tır. İnsanları sorgulayan, insanlardan intikam alan, insanların yaptıkları güzel hareketlere karşılık güzel mükafatlar veren ancak ve ancak Allah'tır. İşte dünyada ve ahirette hüküm sahibi olmayan, bizim hesaplarımız konusunda herhangi bir yetkisi olmayan bütün tanrıların hepsi batıldır. Ama bizim hayatımızda karar sahibi olan Allah haktır. Hesap gününde söz sahibi olan Allah haktır. Bundan dolayı gerçek Mevlamız hak olan Allah-u Teala'dır. Yunus suresinin 30. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz hak kelimesini kendisi için kullanmaktadır. Hunalike teblu kullu nefsim ma eslefet. O gün herkes yaptıklarından dolayı sorgulanacak, hesaba çekilecektir. Ve ruddu ilallahi mevlahumul hak. O gün herkes gerçek mevlalarına, gerçek mevlaları olan Allah'a döndürüleceklerdir. Ve dalla anhum ma kanu yefterun. O gün iftira atan, Allah-u Teala'ya iftira atan her şey ortalıktan kaybolup gidecektir. Allah'a iftira attıkları şeyler, sahte tanrılar, batıl tanrılar o gün kaybolup gidecektir. İnsanları kıyamet gününde yaptıklarından dolayı sorgulayacak olan Allah'tır. ve insanları kendi huzurunda toplayacak olan Allah'tır. Bundan dolayı Allah-u Teala gerçek Mevla'dır. Allah-u Teala haktır, hakikatın ta kendisidir. İnsanların yeryüzündeyken Allah'a isnat ettikleri eşler, ortaklar ve tanrılar, Tanrımızdır, bizim hayatımıza karışır, bizim Rabbimizdir, bizim Mevlamızdır dedikleri kimseler, onların hepsi batıldır, onların hak özelliği yoktur. Çünkü bizi sorgulama yetkisi onların yoktur ve onlar Allah-u Teala'nın bizi huzurunda toplamasına engel olamayacaklardır. Kehf suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ O gün gerçek velayet ancak ve ancak Allah'a aittir. Hak olan Allah'a aittir. İnsanların zengin olması veya fakir olması, dünyada aziz olması veya zelil olması konusunda gerçek veli, gerçek söz sahibi, gerçek yetkili ve mutasarrıf ancak hak olan Allah-u Teala'dır. Huve hayrun sevaben ve hayrun ukba. Karşılık verme konusunda en hayırlı Allah'tır ve sonucun ne olacağını belirleme konusunda da en hayırlı yine Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala insanların yaptıklarının karşılığını verendir. Sonuçları belirleyen Allah'tır. İnsanları fakir yapan veya zengin yapan Allah'tır. İnsanları aziz eden, zelil eden yine Allah'tır. Bundan dolayı velayet yetkisi, söz sahipliği ancak ve ancak Allah'a aittir. Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde de hak kelimesi Allah için kullanılmaktadır. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Gerçek melik olan Allah-u Teala, hak melik olan Allah-u Teala yücedir. İnsanların yakıştırmalarından, insanların vasıflamalarından tamamen Allah-u Teala uzaktır ve yücedir. İnsanların tanımlamaları veya insanların bir takım eksik vasıfları Allah-u Teala'ya izafe etmelerinden Allah-u Teala tamamen uzaktır. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُ Bütünüyle Kur'an-ı Kerim sana inmeden, sana ayetler, Kur'an'ın vahyi ulaşmadan evvel görüş beyan etme konusunda, Kur'an'ı okuma konusunda acele etme, bekle, Cebrail sana ayeti tamamen okusun, açıklamasında öğretsin, sonra sen okumaya başla diyor Rabbimiz. Sonra وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا De ki, Ya Rabbi benim ilmimi artır diyerek Allah'tan iste. Allah-u Teala burada kendisinin hak özelliğine sahip olduğunu, hak olduğunu ifade ediyor. Neden? Çünkü vahiy gönderen, kitap gönderen Allah'tır. İnsanların hayatına müdahale eden ancak ve ancak Allah'tır. Kitap göndermekle, peygamber göndermekle Allah insanların hayatına karışacağını ifade etmiştir. Ama bugün yeryüzünün batıl ilahları, sahte tanrıları ne bir kitap gönderebilirler, ne de bir vahiy ortaya koyabilirler. Onlar ve onların ortaya attıkları prensipler, ilkeler tamamen batıldır. Hakla, hakikatle alakası yoktur. Allah-u Teala ilim veren ve ilmi artırandır. Allah-u Teala İlim verme özelliğine sahiptir. Çünkü her şeyi en ayrıntısına, en detayına kadar Allah bilir. Bundan dolayı hem ilim sahibidir hem de ilmin kaynağı Allah'tır. Ve müminler ilimlerinin artırılmasını Allah'tan isterler. Bundan dolayı Allah ilim sahibi olmasından dolayı haktır, gerçektir ve hakikattir. Ama Allah'ın dışında insanların tanıdıkları tanrılar, onlar tamamen batıldır. Ne bir kitap gönderebilirler, ne de bir ilim sahibidirler. Onların bilgileri de kısırdır ve cılızdır. Lokman suresinin 30. Hac suresinin 6. ayet kerimesinde de Allah-u Teala kendisini hak olarak şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ Bu, Allah-u Teala'nın hak olmasından dolayıdır. وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى Çünkü o, ölüleri diriltendir ve ennehu ala kulli şeyin kadir ve her şeye güç getiren, her şeyi ölçen, biçen, takdir eden odur, kudret sahibi odur. Allahu Teala hakikatin kendisidir, haktır. Neden? Çünkü ölüleri dirilten odur. Ölüleri diriltme özelliği ancak ve ancak Allah'ındır. Bu özellik hiçbir kimseye verilemez, hiçbir kimse de böyle bir özelliğe sahip olduğunu iddia edemez. Bundan dolayı Allah gerçek ilahtır, gerçek mabuttur. Yeryüzünün sahte tanrıları kesinlikle böyle bir özelliğe sahip değildir. Hiçbir zaman bir ölüyü diriltemez, bir insana can veremezler. Ve onların ilahlıkları tamamen batıldır. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah dilediği her şeyi yapar, her şeyi bir ölçüyle, bir kader ile Allah-u Teala kıvamında yapar. Bundan dolayı Allah haktır. Ama yeryüzünün ilahlık iddiasında bulunan batıl tanrıları asla hiçbir şeye sahip değillerdir. Onlar aciz varlıklardır. Onlar Allah'a muhtaçtırlar. Hayatlarının bir saniyesini bile devam ettirebilmek için Allah'a muhtaçtır onlar, ama azgınlıklarından, müstekbirliklerinden Allah'a kafa tutuyorlar. Hac suresinin 62. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz kendisini anlatıyor ve kendisinin hak olduğunu söylüyor. ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Bu Allah-u Teala'nın hak oluşundandır, hak olması dolayısıyladır. وَاَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Ama Allah'ın dışında insanların dua ettikleri, insanların kulluk yaptıkları, ibadet yaptıkları her şey batıldır. Ve ennallâhe huvel aliyyül kebir, o Allah hem alidir hem de kebirdir. Hem yücedir hem büyüktür, kibriya sahibidir, azamet sahibidir, yücelik sahibidir. Allah'ın dışındaki ilahlar batıldır. Neden? Çünkü onlar el ali özelliğine sahip değillerdir. Onlar yüce değillerdir. Onlar en güzel zatlarında, sıfatlarında, uygulamalarında, fiillerinde, emirlerinde, yasaklarında el-Ali özelliğine sahip değillerdir. Yani yüce değillerdir, şerefli değillerdir onlar. El-Kebir, Allah kibriya sahibidir. Büyüklenmeye en fazla layık olan Allah'tır. Ama Allah da büyüklenmez kullarına bu konuda örnek olmak için. Mü'minun suresinin 116. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz kendisini el-Hak olarak belirtir. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Gerçek melik olan ve hak olan Allah-u Teala noksanlıklardan yücedir, eksikliklerden yücedir, insanların vasıflamalarından tamamen münezzehtir. لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ Kendinden başka hiçbir ilah yoktur. رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Yüce arşın sahibi Allah'tır veya arşın sahibi olan Allah yücedir, azimdir, azamet sahibidir. Allah-u Teala haktır, hakikatin kendisidir. Çünkü meliktir. Söz sahibi O'dur. Hem dünyada söz sahibidir, hem de ahirette söz sahibidir. Din gününde söz sahibi olan O'dur, dünyada da söz sahibi olan O'dur. Kıyamet gününde Allah soracak, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Bugün mülk, söz sahipliği, yetki ve tasarruf kimindir diye soracak. Hep bir ağızdan insanlar diyecekler ki, لِلَّهِ الْوَاهِدِ الْقَهَّارِ Tek olan ve kahhar olan Allah'a aittir diyecekler. Allah-u Teala kendisinden başka ilah olmayandır. Bundan dolayı Allah haktır. Ama yeryüzünün sahte ilahları ve tanrıları, onlar hak değildir, hakikat değildir, onlar batıldır. Çünkü onlar ilahlık özelliğine sahip değillerdir. Yüce arşın sahibi olan Allah'tır, azamet sahibi olan Allah'tır. Yeryüzünde ilahlık taslayanlar, onların arşa kesinlikle bir müdahaleleri, müdahale etme yetkileri yoktur. Arşın sahibi olan Allah'tır. Arşta hükümran olan Allah'tır. Sözünü geçiren ancak ve ancak Allah'tır. Nur suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz kendisini hak olarak ifade etmektedir. يَوْمَ اِذِنْ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ الْحَقِّ O gün, o kıyamet gününde Allah-u Teala herkesin karşılığını hak olarak verecektir. Herkesin yaptığını, ettiğini hak olarak, hakikat üzere belli hukuk çerçevesi içerisinde Allah-u Teala verecektir. وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ Ve o zaman insanlar bilecekler ki apaçık hak olan Allah'tır. Allah'tan başka hak yoktur. Bunu o zaman insanlar bilecekler. Son olarak Yunus suresinin 32. ayet-i kerimesinde Rabbimiz kendisini hak olarak nitelendirmektedir. فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ İşte sizin gerçek Rabbiniz bu Allah'tır. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hakikattan sonra geriye sapıklıktan başka ne vardır ki? فَاَنَّا تُسْرَفُونَ O halde hakikati nasıl gözden kaçırıyorsunuz? Nasıl yamuluyorsunuz? Nasıl yüz çeviriyorsunuz böyle? Gerçek Rab Allah'tır. Hak Rab Allah'tır. Allah Rab özelliğine sahiptir. İnsanların sahibidir. İnsanları yönetir, idare eder, hayatlarına müdahale eder. Bundan dolayı Allah-u Teala hakikatin kendisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin teheccüd namazına kalktığı zaman dua ederken şöyle dua edermiş. Entel hakku, ey Allah'ım sen haksın. Ve kavlukel hak, senin sözün de haktır. Ve vaaduke hakkun, senin vaadin de haktır. Ve likauke hakkun, sana kavuşmak da haktır. Ve cennetu hakkun, cennet haktır. Ve naru hakkun, ateş, cehennem de haktır. Ve saatu hakkun, kıyamet de haktır diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Cahiliye döneminde söylemiş olduğu şiirlerinden birinde Allah-u Teala'nın gerçek hak olduğunu şöyle ifade eder. Ela kullu şeyin ma halallahi batıl. Dikkat edin, Allah'ın dışındaki her şey batıldır, yok olmaya mahkumdur diyerek şair Lebit, cahiliye döneminde henüz daha Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olarak gönderilmeden bu gerçeği ortaya koyuyordu. Ra'd suresinin 17. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz hak ile batılı bize bir örnekle, bir meselle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hak ile batılı örneklerle anlattığı hadisler var. Bunları inşallah okumaya, anlamaya çalışalım. İlk olarak 13. sure kitabımızın 13. suresi olan Ra'd suresinin 17. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Bismillah. Enzele mines semai ma'en. Allah gökten suyu indirir. Fesalet evdiyetun bi kaderiha. Her dere yatağı, her vadi kendi kapasitesine göre su alır, suyla dolar. Allah-u Teala bu ayet-i kerimenin bu bölümünde gökten indirmiş olduğu hakkı veya vahyi, kitabı bir suya benzetiyor. Su hayat kaynağıdır. Su canlılığın kaynağıdır. Hem insanlara, hem hayvanlara, hem de bitkilere can veren ancak sudur. Kur'an da tıpkı su gibidir. Gökten iner ve can vermek için gelmiştir. Hayat vermek için gelmiştir. İnsanlar ancak Kur'an'la hayat bulurlar. Kur'an'la canlanırlar. Kur'an'ın diğer bir ismi de ruhtur. Rabbimiz Kur'an'ı ruh diye isimlendirir. Eğer bir insan Kur'an'a saygı duymuyor, Kur'an'ı okuyup anlamıyor, Kur'an'a göre hayatını şekillendirmiyorsa, o insan ruhsuzdur, o insan ölü demektir. Eğer bir ailede Kur'an hakim değilse, aile fertleri hareketlerini, davranışlarını Kur'an'a göre düzenlemiyorlarsa, o aile ruhsuzdur, o aile ölüdür, ölmüştür. Eğer bir toplumda Kur'an yoksa, eğer bir toplumda Kur'an rafa kaldırılmış, zincire vurulmuşsa, bir toplumda insanlar Kur'an'ları güzel güzel vitrinlerin içerisine kitlemiş, hapsetmişlerse, işte o toplum Kur'an'a saygısızlık yapıyor. O toplum ölü bir toplumdur. O toplumda ruh yoktur, ruhsuz bir toplumdur. İnsanlar kendi kapasitelerine göre Kur'an'dan, haktan ve hakikatten, ilimden faydalanırlar. Vahiyden herkes kendi kapasitesine göre nasibini alır. Tıpkı her dere yatağı, her vadi kendi kapasitesine göre su aldığı gibi insanlar da kendi kapasitelerine göre Kur'an'dan faydalanırlar. Hak'tan faydalanırlar. Kesinlikle hiçbir insan ben Kur'an'ı anlayamam, ben İslam'ı öğrenemem, ben ilim öğrenemem, ben dinimi kavrayamam gibi mazeretleri ortaya atamaz, atmaması lazım. Eğer bu mazeretleri bir insan ortaya atıyorsa, hem kendisine saygısızlık yapıyor, hem de Allah-u Teala'ya saygısızlık yapıyordur. Çünkü Allah-u Teala bu dini insanlara göndermiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimede ey hocalar, ey müftüler, ey vaizler, ey ilahiyatçılar, ey medrese talebeleri gibi bir ayet-i kerime yoktur. Kur'an ey inananlar, ey kafirler, ey münafıklar, ey insanlar diye insanlara hitap eder, Müslümanlara hitap eder. Dolayısıyla Kur'an bizim kitabımızdır. Bize gelmiştir ve Kur'an'ın en önemli özelliği el-mübin olmasıdır. Apaçık olmasıdır. El-mufassal olmasıdır. Allah ayrıntılı bir şekilde bu Kur'an'da bizim ihtiyacımız olan, gereksinimiz olan şeyleri anlatmıştır. Dereler ve dere yatakları nasıl ki ihtiyacına göre, kapasitesine göre su alıyorsa, biz de kapasitemize göre Kur'an'dan mutlaka faydalanırız. Okuma yazma bilmese bile bir insan, mutlaka ve mutlaka Kur'an'dan faydalanacak, Kur'an'ı öğrenmeye çalışacak. Bu Kur'an'ın indiği ortamı düşünecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk peygamber olarak Rabbi tarafından görevlendirdiği dönemde koskoca Mekke'de okuma yazma bilen insan sayısı 17'yi geçmiyordu. Sahabenin büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu. Ama onlar Kur'an'ı öğrendiler. Onlar Kur'an'dan faydalandılar. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiler. Bir ayet öğrendiler, 3 ayet öğrendiler, 5 ayet, 10 ayet öğrendiler. Ama herkes kendi kapasitesine göre. İbn-i Mesud Hazretleri 10 ayet öğrenirdim ben diyor. Hazreti Osman ise ben 5 ayet öğrenirdim diyor. Bu ayetleri güzelce kavrarlar, okurlar, anlamaya çalışırlar, anladıklarıyla amel etmeye çalışırlar. Kavrayamadıkları bir nokta varsa gelir, Peygamber aleyhissalatü vesselama sorarlardı. Sonra o ayetleri hanımlarına, ailelerine anlatırlardı. Daha sonra da komşularına, çevrelerindeki insanlara anlatırlar. Böylelikle bu ayetleri öğrenmeye çalışırlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer, çok zeki bir delikanlı, birçok sahabeden, yaşlı başlı sahabeden daha zeki olan bir insan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağlığındayken bu insan hafız değilmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hafız olmuş ve Bakara suresini 8 yılda bitirmiş, okumuş, öğrenmiş, sonunda da elhamdülillah Bakara suresini bitirdim diyerek bir deve kurban etmiştir, şükür kurban olarak kesmiştir. Bu insan geri zekalı birisi değil haşa. Çok akıllı bir insan. Gerçekten zeki bir insan ama Allah'ın ayetlerini hazmede hazmede, sindire sindire, kavraya kavraya, üzerine kafa yora yora öğrenmiş ama 8 yılda 286 ayetlik, yaklaşık 50 sayfalık Bakara suresini öğrenmiş, hayatında uygulamıştır. Tercümanul Kur'an olarak belirtilen İbn Mesud Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığındayken henüz 70 tane sureyi ezbere biliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden sahabenin içerisinde 6 tane hafız vardı. Fazla yoktu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Daha sonra insanlar Kur'an'ı hıfzetmeye yöneldiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar Kur'an'ın manasını anlamaya çalışıyorlar, hayatlarında uygulamaya çalışıyorlardı. Böylelikle Kur'an öğreniyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh kendisine mektup gönderiyor. Diyor ki, ya emir al-mu'minin, ey müminlerin emiri, Basra'da biz hafızlık kursu açtık, insanlar hafızlık yapıyorlar, Kur'an öğreniyorlar, devlet hazinesinden, Beytülmal'den bunlara yardım gönder. Hazreti Ömer ilk yıl gönderiyor. Sonra ikinci yıl Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tekrar istiyor. Hazreti Ömer yine gönderiyor. Üçüncü yıl insanlar Kur'an'a aşırı bir şekilde rağbet etmeye başladılar. Bunlara yardımı daha fazla kat kat gönder diye mektup yazınca Hazreti Ömer Ebu Musa el-Eş'ari'ye cevaben diyor ki, o insanları kendi hallerine bırak. Korkarım ki Kur'an'ın lafzıyla, lafzını ezberlemekle, hıfzıyla uğraşacağız derken Kur'an'ın anlamından uzaklaşırlar diyor ve onlara yardım etmeyi bırakıyor Hazreti Ömer. İşte sahabe, işte sahabenin Kur'an'ı anlama gayretleri ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın yetiştirdiği o güzide insanlar, o yıldız insanlar. Onlar biz anlayamayız demezlermiş. Onlar gündüzleyin odun toplarlar, çalışırlar, işçilik, amelelik yaparlar ama gecelerini de Kur'an öğrenmeye hasrederlerdi. Çevreden kendilerine yiyecek getiren birileri olursa onlarla hayatlarını devam ettirirler. Diğer zamanlarında ise Kur'an talebeliği yaparlardı. Bundan dolayı ashab-ı suffe olmuşlardı o insanlar. Yani bir insan eğer isterse gerçekten Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilir. Fahtemele seylu zebeden rabia, dere yataklarını, vadileri dolduran bu yağmur suları akmaya başlar. Akınca derelerdeki çevreleri, çöpleri veyahut da köpükleri alır götürür giderler. Derelerdeki sular eğer akmazsa, akıntı olmazsa derelerde veya herhangi bir su birikintisinde akıntı olmayacak olursa o suyun üzerine çer çöp birikmeye başlayacaktır. Köpük tabakası oluşmaya başlayacaktır ve o suyun üzerine köpük hakim olacaktır. Çer çöp tabakası hakim olacak, suyu pis hale getirecektir. Hem su kendisi pis olacaktır, hem de çevreye pislik saçmaya başlayacaktır. İşte Müslümanlar Kur'an'la bir hareketliliğin, Kur'an'la bir canlılığın içerisine girmezlerse, Müslümanlar da kokuşmaya başlayacaktır. Hem kendisi kokacaktır, hem de çevreye koku salmaya başlayacak, çevresini kokutmaya başlayacaktır. Kur'an'la beraber bir hareketliliğin içinde, canlılığın içerisinde olmayan Müslümanlar, Kur'an'la dirilmeyen Müslümanlar, hem kendisi zillet içerisinde olacak, hem de etrafını zillete sokmaya başlayacaktır. Ama ne zaman ki Müslüman bir hareketlilik, bir canlılık içerisine, bir aktiflik içerisine girerse, o zaman akarsuyun üzerinde köpük olmadığı gibi veyahut da akarsuyun üzerinde herhangi bir çerçöp tabakası olmadığı gibi Müslüman da tertemiz olacaktır. Akarsular yataklarını temizlerler. Akarsuyun yatağında böyle tortular olmaz, kütükler olmaz, kocaman kocaman kaya parçaları olmaz. Çünkü akarsu her şeyi temizler. Müslüman da Kur'an'la beraber bir hareketlilik, bir canlılık, bir eylem içerisinde olursa, bir mücadelenin, bir mücahedenin içerisinde olacak olursa, Müslüman kendisini arındıracaktır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kendini arındıran kurtuluşa ulaşmıştır. Ama kendisini hapseden, kendini duraganlaştıran insanlar, onlarsa yazık etmişlerdir, onlarsa kendilerini perişan edeceklerdir. Asıl olan sudur. Köpük tabakası, çerçöp tabakası sonradan suyun üzerine çöreklenmiştir. Yeryüzünde Allah'ın dini hakimdi. Yeryüzünde hak hakimdi. Ama batıl güçler sonradan hakkın üzerine tasallut olmuşlar, hakkın üzerine sonradan çöreklenmişlerdir. Eğer hak güzel bir akış içerisinde, bir canlılık içerisinde, bir hareketlilik içerisinde olmazsa, o zaman batıl onların üzerinde hegemonyasını devam ettirecektir. Örümcekler sonradan gelirler bizlerin evlerine, odalarına. Artık odanın yüksekçe yerinde örümcekler evlerini kurmaya başlarlar. Ama örümceklerin evi, evlerin en zayıfıdır. Ufak bir süpürge darbesiyle, ufak bir darbeyle örümceklerin evleri, saltanatları sona erecektir. Ama asıl olan bizim hakimiyetimiz, hakkın hakimiyeti ve hakkın kontrolüdür. Eğer biz sahip olduğumuz yerlere, imkanlara, evlerimize, odalarımıza hakim olmayacak olursak, hakim olmazsak artık örümcekler gelip bizim odalarımıza, bizim evlerimize evlerini kurmaya başlayacaklar, ağlarını atmaya başlayacaklar, artık onların hakimiyeti başlayacaktır. Akarsu kendisi temizdir ve çevreye de temizlik saçacaktır. Müslüman insan da temizdir, çevresine temizlik saçacaktır. Kendisini temizlediği gibi çevresini de temizleyecektir. Akarsu çevreye canlılık verir. Müslüman da bulunduğu ortama canlılık verir. Müslümanın bulunduğu ortamda hayat vardır. Müslümanın bulunduğu ortamda hakkın hakimiyeti vardır. Böylelikle Kur'an'ın hakim olduğu, Müslümanların hakim olduğu ortamlarda hem insanlar rahat ederler, hem hayvanlar, hem de eşya hiçbir kimseye zulmedilmez. Herkesin hakkı yerli yerince verilecektir. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ. Sizin süs eşyaları yapmak için veya değişik amaçlarla kullandığınız o eşyaları yapmak için erittiğiniz madenlerin üzerinde de, maden eriyiklerinin üzerinde de aynı su tabakasının üzerindeki köpük gibi bir köpük tabakası vardır. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ. İşte Allah hak ile batılı anlayasınız, kavrayasınız diye size böyle örneklerle anlatır. Allah-u Teala ikinci bir örneğe geçiyor. Madenler, maden eriyikleri, eritilmiş sıcağın karşısında, ateşin karşısında eritilmiş olan madenler. Ve bu madenler erimeye başlayınca, madenin içerisindeki katkı maddeleri, değişik, sonradan katılmış, ilave edilmiş maddeler, köpük halinde yüze vurmaya başlayacaklar, üste çıkmaya başlayacaklar. Ama فَاَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْعَرْضِ. Köpük ise sonradan gelmiştir ve gidicidir. Asıl olan ise sudur. Yeryüzünde kalacak olan, faydalı olacak olan da sudur diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bizdeki hak cevheri, bizdeki hak sevgisini, hakka olan imanımızı ortaya çıkarmak için zaman zaman bizi ateşe tutar. Bizi dener Allah-u Teala. Bizi değişik şeylerle iptila eder, imtihana sokar, imtihan eder Allah-u Teala. Değişik sıkıntılar verir başımıza. Ateşle karşı karşıya bırakır bizi Allah-u Teala. Neden yapar bunu? Bunu Allah-u Teala bizim cevherimizi ortaya çıkarmak, madenimizi ortaya çıkarmak içindir. Madenimizde altın mı var, yoksa teneke mi var? Bunu Allah-u Teala ortaya çıkarmak ister. Fitne kelimesini de Araplar bu anlamda kullanırlar. Fitne, madenin erimesi ve ayrışması anlamında kullanılır. Allah-u Teala, ben sizi zaman zaman fitneye tabi tutacağım diyor. İşte ateşle karşı karşıya bırakır bizi Allah-u Teala. Bizi ateş hattında bırakır Allah, böylelikle cevherimiz ortaya çıkar. Gerçekten hakka mı talibiz, hakkın temsilcisi miyiz, o zaman ortaya çıkar. Ve zaman zaman sıkıştırır Allah-u Teala bizi. Zaman zaman zorbaların tahakkümü altında kalırız. Zaman zaman insanlar bizim aleyhimizde kararlar alırlar. Kapalı kapılar ardında, perde arkalarında, bizim için entrikalarda ve düzenlerde bulunurlar insanlar. İşte böyle sıkışık anlarda gerçekten biz inancımıza sadakat gösterecek miyiz, yoksa yan mı çizeceğiz? Allah-u Teala bunu görmek ister, bunu ortaya çıkarmak ister. Müslümanlar hangi ortamlarda bulunurlarsa bulunsunlar, hakka talip olacak, hakkın temsilciliğini yapacaktır. Batıla yalakalık yapmayacaklar, batıla yardakçılık yapmayacaklar, batılın peşinde koşmayacaklar. Çünkü asıl olan haktır, batıl sonradan hakkın üzerine çöreklenmiştir. Eğer biz hak ehli olursak, hakikat erleri olursak, hakka sahip çıkarsak, batıl belli bir süre sonra yok olmaya mahkum olacaktır. Kezalike yadribullahul emsal, işte Allah-u Teala böyle örnekler verir, biz hakkı ve batılı güzelce anlayalım diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hakkı anlatırken gökten inen yağmuru ve toprağı örnek olarak bize verir. Allah'ın gökten göndermiş olduğu ilim, vahiy ve hakikat tıpkı yağmura benzer. Yağmur bir toprağın üzerine iner. Öyle topraklar vardır ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimi toprak vardır, yağmuru alır, kendi içine alır, özümser onu, kendine benimser. Daha sonra güzel bitkiler ve meyveler bitirerek insanlara ve hayvanlara faydalı olur. Bir de bazı topraklar vardır ki yağmur yağar üzerine, içine hiçbir şey almaz. Yağmur suyunu dışında tutar, insanlar ve hayvanlar o yağmur suyundan faydalanırlar. Ama bazı topraklar vardır ki ne kendi içine suyu alır ne de üzerinde tutar. Su yok olur gider, ne insanlara faydası vardır, ne kendisine faydası vardır, ne de başkasına faydası vardır. İşte Allah-u Teala yağmurla, yani hak ve hakikatle insanı örnek gösteriyor. Bazı insanlar vardır, hakkı özümserler, kendilerine mal ederler. Bu gerçekler Rabbimden gelmiştir, hakikattir derler. Kur'an'ı anlamaya çalışırlar, anladıkları ayetleri güçleri nispetinde yaşamaya çalışırlar. Sonra başkalarına yardımcı olmaya başlarlar. Mümin güzel insandır, temiz insandır, hoş insandır. Çevresine hoş kokular dağıtır. Güzel muamelelerde bulunur. İnsanlara güzel hizmetlerde bulunur Müslüman. Ben sadece kendim cennete gideyim diyerek bencillik içerisinde olmaz. Çevresindeki insanların da kurtuluşu için çalışır. İşte Allah'ın istediği, peygamberin övdüğü örnek insan budur. Vakıa suresinde es-sabikun es-sabikun, öncüler, örnek insanlar, hayırda yarışanlar dediği Rabbimizin bu insanlardır. Diğer insanlar yağmurun suyunu içine almayıp ama dışında tutarak insanlara ve hayvanlara faydalı olan toprağa benzetilmiş. Bazı insanlar vardır, kendileri vahiyden çok fazla bir şey anlamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden çok fazla bir şey anlamazlar veya çok fazla amel etmezler. Ama başkalarına aktarırlar, başkalarına rehberlik ederler, başkalarının Kur'an'la tanışmalarına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle tanışmalarına yardımcı olurlar. İşte bu insanlar da kendilerine çok fazla faydaları, hayırları yoktur ama başkalarına faydaları vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesi esnasında şöyle buyuruyor veda hutbesinin sonunda. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ Burada bulunanlar, bulunmayanlara aktarsınlar. Belki burada bulunmayanlar, bulunanlardan daha iyi fıkh ederler buyuruyor. Yani biz bazı konuları kendimiz yapamasak da başka insanlara aktarmaya çalışacağız. Umulur ki o insanlar onunla amel ederler. Biz de bundan dolayı Allah'ın dininin yayılmasında, Allah'ın dininin hayata hakim olmasında, insanlara ulaşmasında hizmet etmiş oluruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. نَظَّرَ اللّٰهُمْ رَعَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا Benden bir sözü işitip de onu başkalarına aktaran kimselerden Allah razı olsun, Allah onların yüzlerini ağartsın buyuruyor. Allah onların yüzlerini ağartsın buyuruyor Peygamberimiz. Allah onların yüzlerini hem bu dünyada ağartır hem de ahiret gününde ağartır. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ O gün bazı yüzler vardır ki pamparlaktır, ağarmıştır. Hiçbir leke taşımaz, güleştir, sevinçlidir ve Rablerine bakar onlar. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasını insanlara aktarmışlar ve bu davanın temsilciliğini yapmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında buyuruyor ki, siz benim hadislerimi başkalarına aktarın, nice sonradan işitenler vardır ki, bizzat işitenden daha güzel kavrar, daha güzel anlar, daha güzel özümser ve daha güzel amel eder diyor. Bundan dolayı biz kendimiz bazı şeyleri, özellikle nafile konularını, sünnet konularını yapamasak bile başkalarına aktarmaya çalışacağız, onlara ulaştıracağız. Belki o insanlar yaparlar, bundan dolayı biz de ecir ve mükafat alırız. Sahabe-i kiramın büyük bir çoğunluğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bize aktarmışlar. Ama bazıları o aktardıkları hadislerle amel etmemişler veya tam iyi kavrayamamışlar. Sonradan gelen insanlar daha güzel amel etmişler. Daha güzel kavrayanlar olmuş, mezhep imamları çıkmışlar, o hadislerden çeşitli anlamlar çıkarmışlar ama hadisin ravisi o anlamı kavrayamamış, o hadisin fıkhını idrak edememiştir. Bundan dolayı biz de Peygamberimizin hadislerini başkalarına aktaralım ki o insanlar, çevremizdeki insanlar daha güzel amel edebilirler. Üçüncü olarak da bazı insanlar vardır ki ne kendileri vahiyden nasibini alırlar ne de başkalarına faydalı olurlar. İşte onlar çorak toprak gibidirler. Ne kendilerine hayrı vardır ne de başkalarına hayrı vardır. Allah böyle kimselerden bizi etmesin inşallah. Hakkı temsil eden, hakkı anlayan, hakkı kavrayan ve hakkı başkalarına tebliğ eden, ulaştıran insanlardan olalım inşallah. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.